Şiir Gemisi.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Gemisi'nin güvertesinden sizi yine şiirlerle, şairlerle selamlıyoruz. Türk Edebiyatı'nın ve ikinci yeni hareketinin en ünlü, en sevilen ve hatta en bilinen ismini Cemal Süreyya'yı konuşacağız bu hafta. Aşklarıyla ve fırtınalı hayatıyla meşhur şairin şiirlerinin arka planını, onları doğuran atmosferi soluyacak ve Cemal Süreyya'nın hayatındaki unutulmaz izleri süreceğiz birlikte. Bilede Yaman'la birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, Şiir Gemisi'ni Bilede Yaman ve Feray Uzu birlikte hazırlıyorlar bildiğiniz gibi. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Aycan Feren'le çalışıyoruz teknik masada ve Cemal Süreyya konuşmaya başlıyoruz. Evet, çok sevdiğimiz bir şair bizim Cemal Süreyya.
Şüphesiz.
Nasıl bir akış izleyeceğiz? Önce hayatı, edebi kişiliği, sonra eserleri
şeklinde
mi?
Doğrudur.
Evet, söz sizde bile Deyman.
Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii Cemal Süreyya dediğimizde ikinci yeninin en bilinen, tabir yerindeyse en muzip şairinden bahsediyoruz. Onun fırtınalı hayatının bir kısmını, hepsini konuşmaya muhakkak vakit yetmez. En azından unutulmaz anlarını, hayatında yer edinen eserleri, olayları kısaca aktarmaya çalışacağız.
Tamam.
Hayatıyla başlayacak olursak, Cemal Süreyya Seber, soyadı Seber'dir bu arada.
Hı-hı.
1931 yılında Erzincan'da dünyaya geliyor.
Evet.
Annesi Gülbeyaz Hanım, babası Hüseyin Seber Bey. 1938 yılında Cemal Süreyya 7 yaşındayken annesini kaybediyor. Annesi de vefat ettiği sırada 23 yaşında, henüz çok genç bir kadın.
Gencecik, evet.
Bu dönemde babası tarafından öğrenimini büyük kentte yapması için İstanbul'a halasının yanına gönderiliyor. Ve 37. Beyoğlu İlkokulu'na kaydı yaptırılıyor. Babası Hüseyin Bey, Cemalettin'den yani Cemal Süreyya'dan bir yıl sonra annesiyle iki kızını da İstanbul'a gönderiyor. Üçüncü yılda kendisi de çocuklarının yanına giderek İstanbul'da Arnavutköy'de çalışmaya başlıyor.
Cemalettin dediniz, o zaman asıl adı Cemalettin
asıl
mi?
Asıl ismi, evet, Cemalettin Süreyya Seber'dir.
Cemalettin Süreyya Seber, evet.
Babası makinist olarak karayollarında çalışmaya başlıyor İstanbul'da ve işi gereği ayın yarısında, neredeyse 15 güne yakın kısmında dışarıda olduğu için annelik görevini babaannesi üstleniyor Cemal Süreyya'nın. Babasının boşluğunu ise amcası dolduruyor.
Evet.
Cemal Süreyya'nın ailesi kalabalık bir sülaledir. Annesinin ölümünden 6 yıl sonra babasının yeniden evlenmesiyle hem kendisinin hem de kız kardeşlerinin çocukluk dönemi üvey anne Esma'nın eziyetleri neticesinde zor bir sürece girmiş oluyor.
Hı-hı.
Zaten bazı kayıtlar mevcuttur.
Öyle mi?
Hatta TRT arşivlerinde de yer aldığını biliyorum.
O zaman dinleyebilecek miyiz şimdi?
Kendi sesinden hayatını anlattığı kısaca.
Hı hı. Hadi onu dinleyelim o zaman, sonra devam edelim sohbetimize. Peki.
1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. O gün bugün huzurum yoktur. Kendimi şiirin içinde buldum. Belki de çevremde yalnız şiir vardı ya da şiire yakın şeyler vardı çevremde. Destanlar vardı, halk hikayeleri vardı. Annemin bunları iyi bilişi vardı. Bunlar beni şiire götürdü. Ve orada derinleşme olanağı yahut yazgısı karşısında kaldım. Başlangıçta hiçbir usta yoktu. Hatta şiirlerin imzalarına bakmazdım, şairleri görmezdim. Giderek liseyi bitirdikten sonra bende bir şiir bilinci başladı.
Ortaokula ne zaman başlamış Cemal Süreyya?
1944'te Bilecik'te başlıyor. Evden kurtulmak için babasından gizlice sınava giriyor ve 3 ay sonra parasız yatılı okumaya hak kazanıyor. Okul yıllarında Türkçe ve edebiyat derslerindeki istidadı, yeteneği öğretmenlerinin dikkatini çekiyor. İlkokuldaki düzensiz okumaları ortaokul yıllarında da devam ediyor. Eline ne geçerse okumuş Cemal Süreyya, diğer büyük şairlerimiz
gibi. Düzensiz okumadan kastınız o, evet.
1947-48 eğitim öğretim yılında yine parasız yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'ne giriyor. Liseyi bitirdikten sonra 1950'de Mülkiye'nin maliye bölümüne kayıt yaptıran Cemal Süreyya'nın Ankara hayatı da böylelikle başlamış olur.
Evet.
Ankara macerası.
Pek çok şairin Ankara'ya uğradığı gibi.
Evet. İkinci yeninin pek çok şairinin Ankara'ya uğradığı gibi, daha doğrusu Mülkiye'ye uğradığı gibi, birçoğu Mülkiye mezundur ikinci yenicilerin.
Sonra da ama yine bir İstanbul hayatı olur. Cemal Süreyya'da da bunu mu göreceğiz?
Evet, tamam, evet.
Merak ettim. Evet.
Cemal Süreyya'nın Ankara hayatı başladıktan sonra Mülkiye'deki 4 yıl, öğrencilik hayatının geçtiği yıllar dünya görüşünün, kişiliğinin, sanatının oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Hmm. 23 Kasım 1953'te henüz daha üniversite öğrencisiyken Seniha Hanım'la nikahlanıyorlar. 1954 yılında Mülkiye'den mezun oluyor Cemal Süreyya.
Ölene kadar Seniha Hanım'da kalıyorum diye soracağım.
Yok.
Tabii ki. Yine pek çok şair evet. olduğu gibi diyeceksiniz.
Pek çok şairden ziyade Nazım Hikmet'te olduğu gibi, Cemal Süreyya birçok konuda olduğu gibi Nazım Hikmet'i idol edinmiş.
Evet.
Kendisine hem hayati olarak hem de sanatsal yönden. Bunlardan bahsedeceğim birazdan.
Tamam.
Ağustos 1955'te Ayça isimli bir kızları oluyor. Eskişehir Vergi Dairesi'nde stajyer olarak göreve başlıyor Mülkiye'yi bitirdikten sonra Cemal Süreyya. Ve Ağustos 1955'te maliye müfettiş yardımcısı olarak İstanbul'a atanıyor. Böylelikle İstanbul macerası
hayatı başladı bu sefer.
Aslında İstanbul'da zaten Haydarpaşa Lisesi'ni okuyor ama iş hayatı daha böyle olgun bir çağı İstanbul'da devam ediyor. Temmuz 1959'da yedek subay olarak askere gidiyor. Askerliğini yaparken bir taraftan da fark dersleri vererek o hengamede hukuk fakültesinden mezun oluyor Cemal Süreyya.
Çok güzel. Hem mülkiye hem hukuktan mezun yani.
1960'da da terhis belgesini alıyor. 1961'de maliye denetim usulleri ve iktisadi devlet teşekküllerini incelemesi için Paris'e gönderiliyor. Paris'te bir yıl kaldıktan sonra teftiş göreviyle 1963'te Kars ve Ağrı, 1965'te Çanakkale ve Tekirdağ'a gidiyor. Burada da diğer büyük şairlerimiz gibi Paris havasını soluduğunu görüyoruz. 64'te İstanbul'a tekrar tayin oluyor ve Tomris Uyarı ile arkadaşlıkları bu sürede başlıyor. Meşhur şairimiz, kadın şairimiz Tomris Uyarı'la. İkinci Yeni'nin sansasyonel ismidir. Neredeyse İkinci Yeni şairleri içerisinde muhatap olmadığı çok az isimler vardır.
Tomris Uyarı.
Evet. Biz işte Cemal Süreyya ile, Edip Cansever ile, Turgut Uyar ile zaten muhatap olduğunu biliyoruz. Hatta hayatının bir döneminde beraber yaşadıklarını biliyoruz. Devam edecek olursak 1965'te Maliye Teftiş Kurulu'ndan arkadaşları Sezai Karakoç ve Doğan Yel ile birlikte görevinden istifa ediyor ve Papyrus dergisini çıkarmaya başlıyor. Sezai Karakoç ile birlikte.
Evet.
Papyrus'u çıkarıp geçimini çeviriyle sağlıyor tabii istifa ettiği için. 7 yıl süren boşanma sürecinden sonra da 1965'te ilk eşinden yani Seniha Hanım'dan resmen ayrılıyor ve 1967'de Zuhal Tekkanat'la hayatını birleştiriyor. Kasım 1969'da bu evlilikten oğlu Memo Emrah dünyaya geliyor. Meşhur Memo Emrah. O güzel şiirlerin de muhatabıdır. Ona yazdığı çok güzel şiirler de var. 1971'de bir süre ara verdiği memuriyete tekrar dönüyor Cemal Süreyya ve İstanbul Sirkeci'de Hocapaşa Vergi Dairesi'ne tekrar memuriyete başlıyor. 72'de Maliye Tetkik Kurulu üyesi olarak Ankara'ya atanıyor. Cemal Süreyya'nın da mutat bir, devamlılık arz eden bir memuriyet hayatı. Belli bir süre en azından memuriyet hayatı olduğunu görüyoruz. Bu 1940 ve 50'li yıllarda yaşayan şairlerimizin ortak özelliğidir diyebiliriz. Büyük bir çoğunluğu memur. Çünkü geçim kaygısı.
Tabii.
Var.
Ek iş gibi sanki.
Doğrudur.
Değil mi? İşte yani dergilere yazı yazmak, şiir yazmak.
Şiirle para kazanmak, çok az insana, çok az şaire nasip olmuştur yani. Bu tetkik kurulu üyesi olarak Ankara'ya atandıktan sonra Zuhal Tekkanat'la olan evliliği de uzun sürmüyor Cemal Süreyya'nın. Bu sefer 1975'te Güngör Demiray'la evleniyor ve aynı yıl boşanıyorlar.
Mutsuz bir özel hayatı olmuş.
Çalkantılı bir hayat olmuş, mutsuz olmuş.
Evet, ama güzel şiirleri
Cemal
var.
Cemal Süreyya'nın karakteristik özelliği böyle amiyane tabirle zıpır bir kişiliği var. Bıçkın bir kişilik.
Niye evlenmiş
kabına
o zaman
sığmayan
değil mi
kişilik.
Yani madem öylesin. O da ayrı bir konu tabii.
1975'in Şubat ayında İstanbul Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü'ne atanıyor. Aynı yılın Eylül ayında darphanedeki görevinden ayrılarak Ankara'ya tekrar Maliye Tetkik Kurulu'na geri dönüyor. 1978'de Kültür Bakanlığı Kültür Yayınları Danışma Kurulu üyesi oluyor. 1980'de Birsen Sağnak'la evleniyor bu sefer. Şubat 1982'de yüksek bürokrat olarak emekli oluyor. 9 Ocak 1990'da da hayata gözlerini yumuyor Cemal Süreyya.
Evet, 9 Ocak 1990.
Evet.
Evet. Böylelikle aslında çalkantılı bir hayat dediğiniz
Doğrudur.
Gibi.
Yaklaşık 70 yıl süren bir hayat.
70 ve 4 evliliği var bu hayatta ama enfes şiirleri var. Hadi bakalım ilk şiiri okuyalım o zaman. Evet. Beni öp, sonra doğur beni. Şimdi utançtır tanelenen sarışın çocukların başaklarında. Ovadan gözü bağlı bir leylak kokusu. Ovadan çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden taraçalardan gelip sesime yerleşiyor. Sesimin esnek baldıranı, sesimin alaca baldıranı. Ve kuşlara doğru fil dişi, rüzgarın tavrı, dağ, güneş iskeleti. Tahta heykeller arasında denizin yavrusu kocaman. Kan görüyorum, taş görüyorum, bütün heykeller arasında karabasan ılık acemi. Uykusuzluğun sütlü inciri kovanlara sızmıyor. Annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. Cemal Süreyya'nın edebiyatla ilgisi pek çok şairde olduğu gibi çocukluk yıllarında, gençlik yıllarına ne zaman başlıyor?
Çok erken yaşlarda başlıyor aslında. Annesinden dinlediği halk hikayeleri, masallar, büyüklerinden dinlediği halk hikayeleri, masallar, destanlar onun edebiyata ilgisini doğuran temel etmenler arasında. Az önce dinlediğimiz kayıtta da kendisi bu konudan bahsediyor. Edebiyata nasıl başladığını, nasıl ilgi duymaya başladığının anahtar sözcükleri halk hikayeleri ve masallardır diyebiliriz büyüklerinden, özellikle annesinden dinlediği. Hı hı. Küçük yaşlarda dinlediği bu hikayeler onun şairlik duygusunun ortaya çıkmasına vesile oluyor. İlkokul 3. sınıftan sonra okuma tutkusu yön değiştiriyor. Halk hikayelerinin yerine daha çok serüven kitapları, macera kitapları okumaya başlıyor. Hı hı. Hatta o kayıtta belirttiği üzere çok erken yaşta Dostoyevski okuduğunu söylüyor Cemal Süreyya. 6 yaşında annesini kaybediyor. Annesini kaybettikten kısa bir süre sonra Dostoyevski okumaya başlıyor. Büyük bir travma doğuruyor bu Cemal Süreyya'da. Çünkü Dostoyevski Batı trajedisinin
tam karamsarlık değil mi?
Büyük isimdir. Dolayısıyla Cemal Süreyya'da büyük izler bırakıyor. Şiirini ve sanatını da, sanat anlayışını da ilk başlarda karamsar yönde kurmaya başlıyor. İlk şiirlerinde yine biz erken yaşta kaybettiği annesinin izlerini görüyoruz. Az önce sizin seslendirdiğiniz şiirde de "Beni öp sonra doğur beni" şiirinde bir anne özlemi vardır. Anne benzetmesi vardır. Dolayısıyla bu yıllarda şair olma arzusunun ilk nüvelerini hisseden Cemal Süreyya bu erken yaşlarda ilk aşkı olan, sonradan ilk eşi olan Seniha'ya şiirler yazıyor ve bu yüzden kendisine şair, aşık gibi isimler veriliyor okulda. Lise yıllarında edebiyata ilgisi oldukça derinleşiyor. Kendi kendine eski yazıyı öğreniyor Cemal Süreyya. Bu vesileyle eski edebiyata okuma fırsatı yakalıyor. Eski edebiyata araştırmacı bir gözle bakmıştır Cemal Süreyya. Diğer ikinci yeniciler gibi. İkinci yenicilerin ortak özelliklerinden birisi de budur. Bizim klasik edebiyatımıza, klasik yazınımıza araştırmacı gözle bakarlar, gözlemci gözle bakarlar. Birebir o anlayışı kendi eserlerine yansıtmazlar ama o eski edebiyata dair sahip oldukları bilgiyi bir şekilde belli ederler şiirlerinde.
Güzel bir şey aslında değil mi bu?
Evet.
Yani o tarz değil fakat kendi tarzı içerisinde daha önceyi de bildiğini ve kanıksadığını ve saygı
kesinlikle
duyduğunu minik böyle nüvelerle, yeni yeni şeylerle, ipuçlarıyla okuyucuya verebilmek.
Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu dönemde çok etkilendiği bir şair var Cemal Süreyya'nın. Her seferinde dile getirdiği, herkese neredeyse zorla okuttuğu, şiirlerini ezberlettiği Ahmet Muhip Dranas. Ahmet Muhip Dranas'ın da hayatından bahsetmiştik biz
evet,
önceki programlarımızda.
Evet, Karşıyer'in de okumuştuk
evet,
hatta değil mi?
Çok büyük şairlerimizden gerçekten. Cemal Süreyya Ahmet Muhip Dranas'ın Karşıyer'ini defalarca okumuş. Hatta ilk ezberlediği şiirlerden diyebiliriz.
Kardır üstümüze yani.
Evet.
Değil mi öyle?
Geceden. Hatta ezberlemeler için az önce söylediğim gibi başkalarının defterlerine yazmış. Ve zorla bu şiiri ezberleyeceksiniz diye.
Çok güzel.
Dikte ettiğini biliyoruz.
O zaman şimdi biz şairin kendi sesinden bir de şiire dair görüşlerini dinleyelim. Bakalım Cemal Süreyya şiirle ilgili neler düşünüyor?
Şair dünyaya dil içinden bakan adamdır. Tabii bunun içinde bilinç de vardır, her şey vardır. Şiir dışındaki şeylerle de beslenme vardır. Şiir dilin hatta kültürün köpüğüdür diyebiliriz. Beslendiğimiz şeyler muhakkak bizi koşullar. Ben Doğu edebiyatıyla da, bizim eski edebiyatımızla da beslendim. Batı edebiyatı da beslenme olanağını bir oranda elde ettim. Benim şiirim, kendim için söylersem, bu iki edebiyatın, yani bizim eski edebiyatımızla ya da bizim edebiyatımızla Batı edebiyatının bir çelişkisidir. Tuhaf bir şekilde ben o çelişkinin içinde buldum. Tamamlayıcısı değil. Benim şiirim tamamlanmış bir şiir değildir. Ve sanıyorum bu tür şiir hiçbir zaman tamamlanamaz. Biz şiir yazmaya, yani bilinçli biçimde yazmaya başladığımız zaman Türkiye'de bir şiir devrimi yapılmıştı zaten 1940'da. Yani şiir yeniden bir sıfır noktasına gelmişti. Bizde belki bunun içinde çeşitli yönsemelerle bir derinleşme olanağı aranmış olabilir. Aslında insan kendi sesini tanıyamaz, yani kendi şiirini değerlendiremez. Yine de düşünürsek şöyle bir şey var galiba benim şiirimde. Benim şiirim bir yerde gülen, bir yerde ağlayan, yani trajik unsurla humor unsurunu yan yana, bazen iç içe götürmek isteyen bir şiirdir.
Cemal Süreyya'nın ilk acemiliklerini taşıyan şiirleri hangileridir diye sorsak?
Şarkısı Beyaz ismiyle Mülkiye Dergisi'nin 8 Ocak 1953 tarihli sayısında yayınlanıyor. Cemal Süreyya'nın ilk olmanın acemiliklerini taşıyan şiiri.
Şarkısı Beyaz.
Kendisi Sezai Karakoç'la yakın arkadaş. Mülkiye yıllarında birlikte çağdaş Fransız şairlerinin şiirlerini çeviriyorlar. Hı hı. Bugünden bakıldığında Sezai Karakoç'la Cemal Süreyya'nın dünya görüşü olarak aynı yerde durmadığı zannedilir. Ama biz onların okul yıllarında çok yakın iki dost olduklarını, yoldaş olduklarını biliyoruz. Hı hı. Şiir konusunda da ortak görüşlere sahip olduklarını biliyoruz. Beraber çeviriler yaptıklarını biliyoruz Fransızca'dan. Bu Mülkiye Dergisi'nde yayınlanan ilk şiirin ardından aynı dergide peş peşe şiirleri yayınlanıyor. Bunların bir kısmından bahsedebiliriz. Örneğin Mart 1953'te Hafta 8, 1953 Nisan'da Digel, Mayıs 1953'te Çıkmaz Sinir ve Haziran-Temmuz 1953'te Ölmüştük isimli şiirleri yayınlanıyor. Mülkiye'nin 3. sınıfındayken fakültenin geleneksel dergisi Kazgan'ın sorumluluğunu üstleniyor Cemal Süreyya. Bizim Kazgan diye meşhur bir dergimiz vardır. Mülkiye'de. Ankara Siyasal'ın, Mülkiye'nin. Hmm. Geleneksel bir dergidir.
Hala devam
İlber
ediyor mu?
İlber Ortaylı hocaların çıkarmaya başladığı. Hala devam eder. Orada mizah vardır, politika vardır, sanat vardır. Öğrencilerin gündeme dair görüşleri vardır.
Kazgan
Eskiden
dergisi.
Çok kaliteliydi. Yüksek düzeyli, yüksek kültürlü bir dergiydi. Şimdi ne aşamada olduğunu tabii ki bilmiyorum.
Ama öğrencilerin yazdıkları
öğrenciler hazırlıyor.
Hazırlıyor.
Tabii. 40'lı yıllardan itibaren başlıyor yayın hayatı. 50'li yıllarda da Cemal Süreyya Kazgan Dergisi'nin işte yöneticiliğini üstleniyor.
Evet.
O yıllarda. Orada Cemasef takma adıyla eğlence olsun diye yayımladığı şiirlerde biz çağrışım ve ironiye dayalı bir üslup görüyoruz Cemal Süreyya'nın bu yıllardaki şiirlerinde. Bu kendisi bunu humor diye ifade ediyor. İşte mizah, Latince'de mizah demek humor. Ben humorun şairiyim diyor. Dolayısıyla bu yıllarda biz böyle daha muzip şiirlere rastlıyoruz öğrencilik yıllarında. Haziran 1954'te Yeditepe dergisinde yayınlanan Gül şiiri gerek çağrışımları gerek imgeleri bakımından edebi çevrelerde ciddi bir yankı uyandırıyor. Çünkü biz burada artık kapalı şiir dediğimiz şiirin örneklerini görüyoruz Cemal Süreyya'da.
Kapalı şiir.
Evet. Bu şiirde geçen örneğin Gül'ün ortasında ağlamak, ellerin istasyondaki bir trene benzetilmesi ve şiirin sonundaki ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene dizesinde şaşırtmaca seziyoruz. Cemal Süreyya'nın daha ilk şiirleriyle ikinci yeni hareketine iştirak ettiğini söyleyebiliriz. Devam edecek olursak 58'de ilk şiir kitabı Üvercinka yayımlanıyor. Hmm. O meşhur şiirin başlığını taşıyan kitap. Bu çok büyük ilgiyle karşılanıyor bu kitap ve 1959 yılında Arif Damar'ın İstanbul Bulutu'yla birlikte Yeditepe Şiir Ödülü'ne layık görülüyor. Adıyla bile hakim poetik tavırlardan ve alışılmış anlatım biçimlerinde farklı olduğunu hissettiriyor Cemal Süreyya Üvercinka'da. Üvercinka'yı da sıkı okuyucular iyi bilir. Güvercin kanadının kısaltılmış versiyonu. Burada bir şaşırtmaca, bir kelime oyunu yapıyor. Bunu ikinci yeniciler çok yapmışlar. Cemal Süreyya da bu yönteme başvuran şairlerimizden biri.
Nasıl bir oyun bu?
Kelime oyunuyla, çağrışım yoluyla. Üvercinka deyince ilk başta manasız gelen bir kelimenin aslında güvercin kanadının kısaltılmış hali olarak sunulduğunu görüyoruz
güvercin biz. Kanadı, evet. Üvercinka, evet.
Papyrus dergisi Cemal Süreyya'nın şairliğinin yanı sıra bir eleştirmen, bir aydın olarak bir edebiyat, sanat ve toplumsal sorunlarla ne kadar yakından ilgilendiğini gösteren de bir dergi. 1965'te Anadolu'dan kesitlerin yer aldığı ve bireysellikle beraber yer yer imgelerle sezdirilen bir toplumsallığın da sezildiği ikinci kitabı Göçebe'yi yayımlıyor. Göçebe'de de Anadolu tarihi ve coğrafyası ile kendi duyuş tarzını birleştirdiği gibi bireysellikle toplumsallık arasında da bir bağ kurmuştur Cemal Süreyya. 1971'de ilk kez düz yazıya yer verdiği ailesi ve kendi hayatına dair anılarına en fazla yer verdiği kitabı da Beni Öp Sonra Doğur Beni yayımlanıyor.
Okuduğumuz şiirin başlığını
taşıyan. Hı hı. 1984'te o her liselinin ya da her erken üniversitelinin eline geçen Sevda Sözleri.
Evet, hepimizin kütüphanesinde vardır.
Muhakkak Sevda Sözleri isimli kitapta da daha önce yayımlanmayan Uçurumda Açan'la birlikte bütün şiirleri toplu olarak yayımlanıyor. 88'de Behçet Necatigil ödülüne layık görülüyor Cemal Süreyya ve Sıcak Nal ve Güz Bitiği isimli kitaplarını ise peş peşe yayımlıyor.
O zaman o küçük kelime oyununun da bize ipuçlarını veren şiir Üvercin Kayıp'ı dinleyelim.
Böylece bir kez daha boynundayız. Sayılı yerlerinden en uzun boynun bu senin. Dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez, sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında, Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun, eksik olma. Yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrı'ya kalırsa seninle yatmak günah. Daha neler? Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika dahil. Senin bir havan var. Beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel, birçok çiçek adları gibi güzel, en tanınmış kırmızılarla açan, bütün kara parçalarında, Afrika dahil. Birlikte mısralar düşünüyoruz. Ama iyi ama kötü. Boynun diyorum, boynunu benim kadar kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek, sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz. Bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası. Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırken ki padişah gibi cesaretti o. Alımlı, değme kadında yok. Aklıma kadeh tutuşların geliyor. Çiçek pasajında akşamüstleri, asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor. Bütün kara parçalarında, Afrika hariç değil.
Peki Bledayaman, şiirlerinde öne çıkan temalar var mıdır Cemal Süreyya'nın?
Cemal Süreyya'nın şiirlerinde daha çok bireyselliğe, aşk, kadın ve cinsellik gibi temalara yer verdiğini görüyoruz. Toplumsal sorunları da uzak çağrışımlı imgelerle hissettirmeden veriyor şiirde. İnce bir alayla ele alıyor çoğu konuyu, özellikle siyasi konuları.
O humor dediğimiz şey burada doğrudur. Ortaya çıkıyor değil mi?
Ve şiirin konuşma dilinden uzak olmaması gerektiğini savunuyor aslında. Humor yani mizah ve orijinal imgeler onun şiirlerinde önemli bir yer tutuyor ve kendi ifadesiyle humor ve trajedi iç içe geçiyor. Yani komedi ile trajediyi biz Cemal Süreyya'nın şiirlerinde iç içe bağdaşık vaziyette görüyoruz. Şiiri her türlü otoriteye başkaldırı olarak görüyor Cemal Süreyya. Bu da ikinci yenicilerin temel görüşlerinden birisidir. Şiirin kural tanımadığı düşüncesini savunuyor. Şiiri dil işi olarak görüyor. Bir dil işçiliği olarak görüyor arkadaşları gibi. Ona göre düşünce şiirsel akışı engellememeli, şairi ezmemelidir. Bu da önemli bir görüştür şiirde. Düşünce şairi ezmemeli, şiir dilini engellememeli. Bir düşünceye sahip olabilirsiniz fakat bu düşünceyi tamamıyla bir şiire angaje etmeye ya da bir şiir oturtmaya çalıştığınızda sırıtabiliyor. O yüzden bizde 50'li yıllarda politik şiirler dahi kapalı şiirlerdir. Çünkü açık bir söylemi bir şiirin içerisinde verdiğiniz zaman çok okuyucu bulmuyor, çok böyle dikkate alınmıyor.
Doğru.
Fakat çağrışımı olan güçlü imgelerle bir dert anlatmaya başladığınızda bu daha estetik geliyor.
Kesinlikle.
Daha estetik geldiği için daha akılda kalıcı oluyor. Dolayısıyla ikinci yeninin bu tarzı ortak bir tarzdır diyebiliriz. Bu bağlamda o şiirsel söylemi kamusal dile enjekte ederken yaşayan bütün sözcüleri ve ifade kalıplarını şiire açıyor. Atasözlerinden yararlanıyor, deyimlerden yararlanıyor. Özellikle dilden yola çıkarak eserlerini üreten Cemal Süreyya, Türkçenin gücünün farkında bir şairdir ve sıkı bir imge kurmayı başarmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla onun şiirlerine hayatın içindeki her nesneyi ve her anı aldığı gibi her sözcüğün şiire girebileceğini de gösteriyor ve çağrışımı zihinde tamamlanan imgelerle şiirlerini kuruyor. Toplumsal sorunları doğrudan ele almayan Cemal Süreyya'nın Orta Doğu şiirinde olduğu gibi toplumsalın üst örneklerini verdiği şiirleri de mevcuttur diyebiliriz.
Orta Doğu şiiri, toplumsal sorunları doğrudan ele almıyor aslında.
Doğrudan ele almıyor ama Orta Doğu şiiri aslında toplumsal sorunların üst örneklerinden biridir. Açık, bariz örneklerinden biridir.
Evet, meraklıları da o zaman
onu da
okusun
değil mi?
Dinleyicilerimizden Orta Doğu şiirini Cemal Süreyya'nın. O zaman son bir şiirle biz veda edelim şiir gemisi dinleyenlerine. Uçurumda açanı okuyacağız sizlere. Bilede Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Arcan Feren'le çalıştık bu programımızda da. Ve böylelikle nihayetlendiriyoruz bir son şiirle Cemal Süreyya'dan Uçurumda Açan.
Aşktın sen, kokundan bildim seni. Bir ahırın içinde gezdirilmiş gül kokusu. Taşıttan indin, sonra da karşıya geçtin. Elinde tuhaf bir çanta, saçında soku. Akıl almaz işleri şu zambakgillerin. Sokakta bir sövgü gibi akıp gittin. Gözlerin sonsuz uzun, sonsuz çekikti. Baksan uçtan uca Çin Seddi'ni görebilirdi. Yanındaki adam mutlaka kardeşindir. İstanbul öyle ağır başlı bir kent değildir. Aşktın sen, gidişinden bildim seni. Neye yarar sağduyuyu aşmazsa şiir? Birbirinizi kucaklarken neye yarar? Kucaklamıyorsak eski, yeni sevgilileri. Diyorum, çoğunca evli kadınlar bu yüzden ölü yıkayıcısıdırlar. Bilir misin acaba ne demiş tilki? Kişi bir anda nasıl çarpılıverir? Kuliste yarısını saran bir soytarı gibi giderek nasıl anlaşılmaz olur sözleri. Ömer ki gölü balığı için değil, kamışı için vergilendirdi. Ama değnek vurulurken zavallı uğruya yüzüne ve neresine değmesin derdi. Selam size büyük durumlar, doruk anlar. Dağ görgüsü kazanır ağrıyı bir kez görse de kişi. Marmara'dan 20 yılda çıkaramayacağı gerçeği okyanusu 5 dakika seyretmekle kavrar. Belki de biraz geç rastladım sana. Ama her şey geç gelmiyor mu yurdumuza? 1929 buhranı bile geç gelmemiş miydi? Eksikliğe mi alışmışız? Mutsuzluğa mı yoksa? Bir ahırın içinde gezdirilmiş gül kokusu. Ağır uykusu aldatılmış olanın ve aldatanın delik deşik uykusu. Taşıttan indin, sonra da karşıya geçtin. Divan, Nazım Hikmet, ikinci yeni, kaç gündür adını düşünüyorum. Ne demiş uçurumda açan çiçek? Yurdumsun ey uçurum.
Şiir gemisi.